Adı Aylin.
Ayrım 16.
Bir çarşamba akşamı Michel, Aylin ve çocuklar küçük bir lokantada yemek yemek üzere evden çıkmış, karşı caddeye geçmek için trafik ışıklarının değişmesini bekliyorlardı. Birden köşeden hızla fırlayan bir siyah Cadillac, ışıklarda duran küçük Volkswagen'i çarptı. Volkswagen'de genç bir karı koca vardı. Genç adam arabasından indi ve Cadillac'a doğru gitti. Birden Cadillac'ın kapısı açıldı, mafya kılıklı iki herif genç adamı yaka paça arabaya atıp kapıları kapattılar. Bunlar bir saniyenin içinde oldu. İkinci saniyede Aylin Cadillac'ın yanındaydı. Kapıları tekmeleyip camları yumrukluyor ve avaz avaz bağırıyordu. Michel yanına gidene kadar ışıklar yandı ve araba vınlayıp gitti. Aklını mı kaçırdın? Adamlar seni öldürebilirdi dedi Michel. Elime geçirseydim ben onları öldürürdüm dedi Aylin. O anda kanına Giritli deli Mustafa'nın Aylin'in genleri dolaşıyordu şüphesiz. Aylin'in hasta seçimleri de böyleydi. Hiç kimsenin almaya cesaret edemeyeceği en belalı hastaları almaktan çekinmezdi. Lori Kraus Aylin'e gönderildiğinde Michel bu hastayı kabul etmemesi için çok yalvarmıştı Aylin'e. 12 kere intihar denemiş birini ne yapabileceğini zannediyorsun? Ümitsiz bir vaka bu kız demişti. Kızı gördün mü sen Michel? Dosyasını inceledim Aylin. Alma bu kızı, yalvarırım. Çok genç, çok öfkeli. Kendini görseydin böyle demezdin. Hiçbir doktor her an intihar etmeye hazır bir psikopatın töhmeti altında kalmak istemez. Hastan mı eksik Aylin? Kuyrukta bekliyorlar seni. Bunun yerine 3 ayda insana hayrın dokunsun. Boşuna zaman harcama. Alma bu kızı. Kızın gözlerinde bir şey vardı Michel. Yaralı bir hayvan gibiydi. Ona yardım edebileceğime eminim. Sen ifle olmazsın Aylin dedi Michel. Aylin, Lauren'in tedavisine başladığında kızı intihar fikrinden vazgeçirebilir, başka bir saplantıya yönlendirebilir miyim diye düşünüyordu sadece. Bir gün onun tamamen iyileşmiş bir genç kadın olarak kendine destek olmaya kalkabileceğini tahmin bile etmiyordu. Ama artık Aylin'in de bir genç kız olma yolunda küçük bir kızı vardı ve ergenlik sorunlarını daha yeni geride bırakmış bir başka kızdan nasıl esirgeyebilirdi sevgisini? Oysa doktorlar hastalarına sevgi vermek zorunda değildiler. Hatta sevgi vermemeliydiler. Hastalar tedavi olmak, yönlendirilmek, doğru yola sevk edilmek için gelirlerdi doktorlarına. Ama Aylin'e bunu anlatmak mümkün olmuyordu. O her hastasıyla bir sevgi, dostluk, paylaşma ilişkisine giriyor, rapor vermek zorunda kaldığı üstlerini de fıttırtıyordu. İşte böyle bir ilişki daha yaşanıyordu. Lori Kraus. Aylin Lori vakasından sadece akademik bilgilerini değil, artık kendini bir anne bildiği için yüreğini de koyacaktı. Tayyip'e de rüyasını görse inanamayacağı bir ana kız ilişkisinin içine girmişti. Teyzesine annesine hiç olmadığı kadar yakındı. Ona bütün dertlerini açabiliyor, onunla arkadaşlık ediyor, birlikte deli gibi eğleniyorlardı. Her konuda hoşgörüsü çok geniş olan Aylin, bir tek dersleri konusunda kendi uçuk kişiliğinden beklenmeyecek kadar disiplinliydi. Kötü not asla göz yummuyor, ödevlerin çok muntazam yapılmasında ısrarlı oluyordu. Evdeki diğer düzenlerin sağlanmasından Michel sorumluydu. Yatma kalkma saatleri, hafta sonu yapılacak alışveriş listeleri, sinema, tiyatro seçimleri, Tayyip'in yaşı icabı hangi sinemalarda ve televizyonlarda filmleri ve programları seyredip seyredemeyeceği Michel'den soruluyordu. Sosyal hayatını yönlendirense yine Aylin'di. Küçük kızı apartmanlarında birçok çocuk tanıştırmış, hem onları hem de Tayyip'in okulda sevdiği birkaç arkadaşını sık sık eve çağırmıştı. Tayyip'e bir gün oynamak için gittiği parkta Türkçe konuşan bir küçük kız gördüm. Teyzesinden tanışmak istediği insanlara çekinmeden gidip kendini tanıtması gerektiğini, böyle davranmanın hiç ayıp olmadığını öğrenmişti. Aslında Anadolu terbiyesiyle yetişmiş, küçükler izinsiz konuşmaz, her lafa karışmaz, tanımadığın kimselerle sakın bulaşma gibi fikirlerle şartlanmış çocuğun çekingenliğini yenmesi kolay olmuyordu. Ama teyzesine o kadar hayrandı ki onun her söylediği mutlaka doğruydu. Kızın yanına yaklaştı. Seni Türkçe konuşurken duydum. Ben de Türk'üm dedi. Küçük kız şaşırdı. Parka birlikte geldiği kadına koştu. Bak o da Türk'müş, o da Türk'müş. Benim adım Tayyip Gülek. Marymount School'una gidiyorum. Benim adım Gülcan Kırca. Babam Birleşmiş Milletler'de büyükelçi. İki çocuk el sıkıştılar. Biraz birlikte oynadıktan sonra Tayyip eve döndü. Ve Aylin'e o gün tanıştığı küçük kızı anlattı. Adı neymiş dedi Aylin. Soyadı da Kırcı olmasın sakın. Tayyip teyzesinin nasıl böyle bir şeyi bildiğine, nasıl böyle her şeyi bildiğine şaştı kaldı. Sen bugün onunla tesadüfen tanışmasaydın, iki gün sonra nasılsa tanışacaktın. Perşembe akşamı onları yemeğe davetliyiz dedi Aylin. Bu arada Tayyip'i görmek için ara sıra Nilüfer de gelip kalıyordu onlarda. Hala konuşmuyordu Michel'le ama Michel'in evine gelip kalmakta bir sakınca görmüyordu. O ev onun kardeşinin eviydi. İstediği zaman gelip istediği kadar kalırdı. Aldırdığı yoktu Michel'in. Nasılsa Nilüfer pek ender geliyor. 15-20 günden de fazla kalmıyordu. Michel Nilüfer'in aklından zor olduğuna inandırmıştı kendini. Bir kaçık yüzünden Aylin'le Tayyip'i kırmamaya kararlıydı. Ama bazen ilginç atışmalar geçebiliyordu aralarında. Nilüfer New York'tayken saatlere uyum sağlayamıyor, geceleri çok geç saatlere kadar uyuyamıyor, salonda televizyon seyrediyordu. Ve saat 12'de, 1'de, 1.30'da canı çay veya başka bir şey istedi mi gidip Nuri'nin kapısına vurmaya başlıyordu. Nuri'nin uykusu çok ağırdı. Kolay kolay kalkamıyordu. Bir gece kapı vuruşları Michel'i uyandırdı. Michel yatağından kalktı, koridora çıktı. Hayrola, rahatsızlandınız mı? Hayır. Niye Nuri'yi uyandırıyorsunuz? Bana çay yapsın diye. Ben yaparım çayınızı. Lütfen siz salona dönün, dedi Michel. Ben çayımı Nuri yapsın istiyorum. Nuri benim adamım. Ben onun bu saatte uyanmasını istemiyorum. Benim de adamım. Hayır Nilüfer Hanım, saatlerdir maaşını ben veriyorum. Senelerdir maaşını ben veriyorum. O benim adamım. Nuri'nin bu saatte uyandırılmasını istemiyorum. Çayınızı ben yapacağım. Nuri benim adamım ama illa da sen çayı yapmak istiyorsan açık olsun, dedi Nilüfer. Arkasını dönüp kırıta kırıta salona yürüdü. Michel çayı kaynattı, tepsiye koydu, götürdü. Şuraya koy. Tepsiyi masaya bıraktı. Çayından bir yudum içti Nilüfer. Beğenmedim, dedi. Çok koyu olmuş. Michel yutkunup yatak odasına döndü. Aylin de uyanmış, yatakta oturmuş onu bekliyordu. Ne olduğunu sordu. Michel anlatırken gülme krizine tutuldu. O kadar çok güldü ki Aylin bir ara telaşa bile kapıldı. Ertesi gün Aylin ablasına, sessiz ve derinden amacına ulaşıyorsun Nilüfer, dedi. Michel'in senin yüzünden aklını kaçırmasına ramak kaldı. Yaşam Radomislilerin evinde tek düze, huzurlu ve sorunsuz akıp gidiyordu. Hayatlarında hiç kötü bir şey olmuyordu. Hiçbir uyumsuzluk yoktu. Çocukların hepsi mutluydu. Nuri'nin boyu bile uzamaya başlamıştı. Hele o her zamankinden daha da mutluydu. Michel karısına tapıyordu. Aylin birden bu kadar mutluluktan sıkılıverdi. Bu sıkıntının ilk işaretlerini birkaç kat aşağıda oturan arkadaşları Leyla gördü önce. Leyla'nın kocası İvan, Michel'in kolejden sınıf arkadaşıydı. Her iki karı koca da birbirlerine çok yakındılar. İvan işi icabı sık sık başka memleketlere uzun süren seyahatler yapıyordu. Leyla koca şehirde ergenlik çağında sorunlarını yaşayan kızıyla tek başına uğraşmaktan ve yalnızlıktan bunalmıştı. O da hep ailene dert yanardı. Yine ailenin kahveye indiği bir gün kocasının yokluğundan yakınıyordu ki ailenin sözünü kesti. Sen ne kadar şanslı olduğunu farkında bile değilsin, Leyla, dedi. Sana her nefes alabileceğin bir zaman kalıyor. Ya benim yerimde olsan ne yapardın? Leyla şaşırdı. Sen mutlu değil misin Aylin, diye sordu. Mutsuz sayılmam ama bazen boğulacak gibi oluyorum. Bir süre hiç konuşmadan oturdular. Leyla konuyu değişmeye çekindi. İşitmek istemediği şeyleri duymaktan korkuyordu. Yanlış anlama, Michel'in hiçbir suçu yok ama ben bir makine gibi hep aynı saatte aynı işleri yapmaktan yoruldum, dedi Aylin. Bir tatile çıksan, dedi Leyla. Bu tatilin halledebileceği bir şey değil. Çok beraber oluyoruz. Beraber yatıp beraber kalkıyoruz. Beraber işe gidip beraber dönüyoruz. Beraber yemek yiyor, beraber çalışıyoruz. Bizim ayrı ayrı bir şeyler yapmamız gerek. Ne mesela? Ne bileyim, ben keşke Michel'in hayatında bir kadın olsam. Delirdin mi sen Aylin? İnan bana çok iyi olurdu. Biliyor musun Leyla, bana seksten de gına geldi. Hayatında biri olsa Michel'i seksin diye bana gücenmezdi o zaman. Senin hayatında biri mi var yoksa? Leyla ödü patlayarak sordu bu soruyu. Asla, dedi Aylin. Tam tersine ben bir sürü erkeklerden de aşktan da seksten de uzak kalmak isterdim. Şöyle kendi kendime kalmak. Bunları söylemek kolaydır, dedi Leyla. Michel gerçekten birini bulursa sen de yapayalnız kalırsın. O zaman görürüm seni. Böyle bir şeye her ikisi de ihtimal vermediler. Leyla o sabah konuşulanları kocalarından şikayetleri olan iki komşu kadının güncel dertleşmelerinden biri zannetti. Üstünde bile durmadı. Oysa Aylin o sabah ilk kez dışa vurduğu duygularını analiz edip kendini dinlemeye başlamıştı bile. O huzurlu, mutlu, güzel evlerindeki uyum hızla bozulmaya başladı. Önce yaz tatili programları sorun yarattı. Aylin Southampton'da, Fire Island'da ya da kente yakın herhangi bir sayfiye yerinde bir yazlık ev kiralamak istiyordu. Michel'in o yıllarda oğlanların okul masrafları yüklü miktarlar gerektiğinden yazlık ev tutacak parası kalmamıştı. Ben yaz kış aynı evde oturmak istemiyorum, dedi Aylin. Ben İstanbulluyum, biz de zengin değildik ama her yaz ne yapar eder yazlığa giderdik. Öyle büyüdüm ben. Sen istiyorsan İstanbul'a git yazın. Saçmalama Michel. Hastaları bırakamayacağımı bile bile nasıl söylersin bunu? Sen de oğlanlar biraz daha büyüyene kadar yazlık tutamayacağımı bile bile nasıl söylersin bunu? Sonra hafta sonları programlarıyla ilgili sorunlar döküldü ortaya. Aylin her hafta sonu Long Island'da oturan arkadaşına gitmek istiyor. Michel de hafta sonu bir araba direksiyonunda saatler süren bir yolda yoğun trafik içinde geçirmek istemiyordu. Sen yeşilden, ağaçtan, denizden hiç zevk almaz mısın Allah aşkına, diye bağırdı Aylin bir gün. Michel sakin olmaya çalışarak hayır, dedi. Benim için hafta sonu ne ağaç, ne deniz, ne de yeşilliktir. Benim kafamı dinlemek için bunlara ihtiyacım yok. Benim için hafta sonu huzurlu geçen, şu Allah'ın belası müziği bağırtarak dört duvar arasında oturmaktır, öyle değil mi? Yanıtlamadı Michel. Aylin Tayyip'i alıp Boston'a, Suzan'la, Nuri Almanlara gitti o hafta sonu. Döndüğünde evi çiçekler içinde buldu. Michel aralarının düzelmesi için arayış içindeydi. Uzatmadı Aylin. Barıştılar ama artık evlerinin eski tadı kalmamıştı. Michel Aksan akşamüstleri eve gelip klasik müziğini pick-up'a koyduğu zaman önceleri bu müzikten zevk alan, en azından zevk alıyormuş gibi gözüken Aylin kendine bir kadeh şarap doldurup çekip odasına gidiyor, kapısında müziği duymamak için sımsıkı kapatıyordu. Michel de Aylin'in her akşam iş dönüşü içki içmeye başlamasına gereğinden fazla tepki gösterir olmuştu. Aslında bütün gün dertli insanların derdini dinleyen ya da delilerle uğraşan birinin eve geldiğinde biraz rahatlamak için bir iki kadeh içki içmesinden daha normal bir şey olamazdı. Ama alkol sorunu olan ilk eşinden çok çekmiş ve içki içenlerin en korkunç yüzünü çok yakından görmüş olduğu için Michel'in içkiye en ufak bir toleransı yoktu. Aylin'in bir bardak beyaz şarabı cinlerinin tepesine çıkmasına yetiyordu. Ayrıca Michel sadece hafta sonları değil, hafta içlerinde de dışarı çıkmaya tepki göstermeye başlamıştı. Sevgi Gönül New York'a sık gelen bir arkadaşlarıydı. Her gelişinde Aylin'i mutlaka arar, yemeğe veya tiyatroya gitmek için program yaparlardı. Son birkaç keredir Michel bu programların dışında kalmayı tercih ediyordu. Aylin para da ödeyecek değilsin, sevgi davet ediyor, neden gelmiyorsun Michel diye sorduğunda yanıt çok kez aynı oluyordu. Sabah erken kalkacağım. Evde de eskisinden çok daha az konuşmaya başlamışlardı. Baş başa kaldıkları zaman gergin bir ortam oluşuyordu. Yatakta ise Aylin ya uyur gibi yapıyor ya da hasta olduğunu söylüyordu. Bir seferinde Michel dayanamadı. Ama Aylin bu ay tam 4 kere adet gördüm dedi. Gülmeye başladı Aylin. Ama bu kez sorunlar gülmek ve şakaya vurmakla üstesinden gelinemeyecek kadar yoğunlaşmıştı. Aylin dedi Michel, mutsuz ve huzursuzsun. Bu evliliğimizin her köşesine yansıyor. Seni mutsuz eden nedir? Hayatında başka biri mi var? Ayrılmak mı istiyorsun? Ne hayatımda biri var ne de ayrılmak istiyorum. Ne istiyorsun peki? Michel, birbirimizi bir süre serbest bıraksak diyorum. Her evli çiftin 15 yılda yaşayabileceği beraberliği biz 5 yılda yaşayıverdik. Çok fazla beraber oluyoruz. Ofislerimizi ayırmamızı ister misin? Hayır. Sana bir şey söyleyeyim mi Aylin? Senin sıkıntının esas nedeni başka. Benim param sana yetmiyor. İstediğin hayatı yaşatamıyorum sana. Ama işin kötü yanı da şu ki benim hiçbir zaman bundan daha fazla param olmayacak. Ben hayatımdan memnunum. Yazlık evim, hafta sonu kulübem, son model arabam olsun istemiyorum. Egzotik seyahatler de yapmak istemiyorum. Sahip olduklarım bana yetiyor ama sana yetmiyor. Seni seviyorum ama tatminsizlik seni değiştiriyor. Hırçın ve huysuz oluyorsun. Sevişmekten zevk alamaz oldun. İçki içmeye başladın. Seni gerçekten sevdiğim için, iyiliğini istediğim için söylüyorum bunu. Sorunu tek bir şekilde çözebiliriz. Eski yaşamımıza geri dönerek. Eski yaşamımıza dönemeyiz. Ben çok sıkıldım Michel. Boşanmak mı istiyorsun? Hayır, hayır diye bağırdı Aylin. Ne kadar gaddarsın. Boşanma lafını duymak bile istemiyorum. Ben de seviyorum seni ama hayat tarzımızı bir süre değiştirelim ne olur. Koskoca olgun insanlarız. Bir deneme süresi geçirelim boşanmadan. Nasıl yapalım bunu? Mesela haftanın iki günü birbirimize izin verelim. Ne izni? Özgür olma izni. Canımız ne isterse onu yapma izni. Mesela sen o gece birisiyle yemeğe çıkarsın, ben de belki operaya giderim. Beraber gitsek olmaz mı? Olmaz. İşin özü ayrı ayrı bir şeyler yapabilmek. Birbirimize yapışmadan yaşamak. Ama biz evliyiz Aylin. Ama evliliğimiz süratle eskiyor Michel. Evliliğimizi kurtarmak için söylüyorum bunları. Yani sen benim biriyle yemeğe çıkmama izin veriyorsun öyle mi? Elbette. Başka neler yapabilirim ben o akşam? Yemekten sonra bir dansa da gideriz belki. Neden olmasın? O saate kadar kafaları da çekmişiz. Haydi gel bize gidelim, bir içki de evde içelim. Karım çok güzel içki hazırlar desem olur mu? Hayır olmaz. Elbette bu eve atacak değilsin kadını. Ama bir otele ya da onun evine gidebilirsiniz. Ya sen de böyle mi yapacaksın? Eve atma faslına kadar evet. Ben de bir yemeğe, bir konsere, sinemaya, bara, dansa falan gidebilirim. Sonrası yok. Sen demiyor muydun bana sana soğukluk arız oldu. Seni bayrama yollayayım da bu işe çare bulsun diye. Benim canım hiç sevgi istemiyor bu ara. Ya isterse? O zaman sana gelirim. Yani sen bana bir kadınla beraber olmam için izin veriyorsun öyle mi? Evet. Hiç kıskanmayacaksın. Katiyen. Emin misin? Çok eminim. O zaman sen beni gerçekten sevmiyorsun Aylin dedi Michel. Sizi kırıktı. Senin bana aşkın bitmiş. Ben ne yapsam canlandıramam bunu. Bu işin en temizi boşanmaktır. Aylin ağlamaya başladı. Çaresiz bir hali vardı. Michel'i ikna etmeye çalıştı. Michel ayrı hayatlar yaşamaya, Aylin'de boşanmaya katiyen yanaşmıyordu. Michel fazla üstüne gitmedi Aylin'in. Aslında o da boşanmak için değil, Aylin'i korkutmak için ediyordu bu lafları. İşleri oluruna bırakmaya karar verdi. Aylin Michel'in ona ihanet etmeyeceğinden, etse bile bunun çok geçici bir şey olacağından emindi. Michel yıllardan beri güvendiği, dayandığı, inandığı ve sevdiği tek erkekti. Ondan asla vazgeçemezdi ama sıkılıyordu. Ruhu kanatlarını takmış çırpınıp duruyor, bir türlü havalanamıyordu. Belki onun da bir analize, bir psikiyatra ihtiyacı vardı. Durumu o kadar komikti ki tüm doktorlar her ikisinin de arkadaşlarıydı. Hangi biri ona kendini bir sevgili bul, biraz ortam değiştir, bu bunalımdan ancak öyle çıkarsın diyebilirdi. Aylin günah çıkartmak için Emel'i seçti. Emel de Leyla gibi ne zamandır farkındaydı Rodomisti çiftinin.
Ayrım sonu.